Kabala ilmi ve felsefe. Maneviyat nedir? Felsefe, maneviyatın fizikselliğin ürünü olduğunu ve ruhun bedeni yarattığını kanıtlamak için çok uğraştı. Onların sözleri hala hiçbir şekilde kalp tarafından kabul edilemez. İlk hataları maneviyatı yalan yanlış algılamalarıdır. Onlar maneviyatın fizikselliği yarattığına karar verdiler ki bu elbette uydurmadır. Her ebeveyn bir şekilde kendi nesline benzer. Bu ilişki ebeveynin devamının uzandığı yol ve rotadır. İlaveten her işlemci eylemi ile irtibata geçeceği bir ilişki noktasına sahip olmalıdır. Zira söylediğinize göre maneviyat herhangi bir fiziksel olaydan reddedilmektedir. O zaman böyle bir yol ya da manevi kişinin ilişki kurabileceği ve bir şekilde harekete geçirebileceği bir ilişki mevcut değildir. Bununla beraber maneviyat kelimesinin anlamını kavramanın felsefeyle bir ilgisi yoktur. Bunun nedeni şudur. Maneviyatı çalışanlar asla görmedikleri ya da hissetmedikleri bir şeyi nasıl tartışabilirler ki? İlkeleri neye dayanmaktadır? Eğer maneviyata fiziksellikten ayırabilen herhangi bir tanım varsa, bu sadece manevi bir şey edinmiş ya da hissetmiş kişilere aittir. Bunlar gerçek kabalistlerdir. Bu yüzden ihtiyacımız olan şey kabala ilmidir. Onun özüne ilişkin felsefe. Felsefe kendisini onun özü ile ilişkilendirmeye ve hangi kuralların ona uymadığını ispatlamaya bayılır. Ancak Kabala'nın bunlarla bir ilgisi yoktur. Çünkü edinilemeyen ve algılanamayan bir şey nasıl tanımlanabilir ki? Aslında negatif bir tanım, pozitif bir tanım kadar geçerlidir. Zira bir nesneyi uzaktan gördüğünüzde ve onun negatifliklerini yani onun olmadığı şeyleri de tanıdığınızda bu durumda görme ve bir dereceye kadar tanıma olarak kabul edilir. Eğer bir nesne gerçekten de gözden uzak ise onun negatif özellikleri de belirgin değildir. Örneğin uzaktan siyah bir görüntü algılar ancak insan mı kuş mu olduğunu yine de belirleyemezsek bu görüntü olarak kabul edilir. Eğer daha da uzak ise onun bir insan olmadığını da belirleyemezdik. Onların şaşkınlığının ve geçersizliğinin başlangıcı budur. Felsefe, onun özüyle ilgili tüm negatiflikleri anlamakla gurur duyar. Ancak Kabala bilgeleri bu noktada bir şey söylemez ve ona basit bir isim bile vermezler. Zira edinmediğimiz şeyi bir isim ya da sözcük ile tanımlayamayız. Bunun nedeni bir sözcüğün bir takım dereceleri belirtmesindendir. Bununla beraber kabalistler onun realitedeki yansımasından bir hayli bahsederler ki bu da somut edinimler kadar geçerli olan ve gerçekten edindikleri yansımalardır. Maneviyat bedensiz bir güçtür. Bu kabalistlerin maneviyat olarak tanımladıkları ve bahsettikleri şeydir. Resmi, yeri zamanı ya da herhangi bir fiziksel değeri yoktur. Bana göre felsefe genellikle kendisine ait olmayan bir giysi giymiştir. Zira Kabala ilminden tanımlar çalmış ve insan aklıyla ayrıntılar yaratmıştır. Böyle olmasaydı asla bu tarz bir kavrayış üretmeyi düşünemezlerdi. Ancak bu sadece potansiyel bir güçtür. Yani sıradan, dünyevi bir bedene bürünmüş bir güç değil, bedensiz bir güçtür. Manevi bir kap güç olarak adlandırılır. Maneviyatın bahsettiği gücün, manevi ışığın kendisi olmadığına dikkat çekmenin yeri burasıdır. O, manevi ışık doğrudan onun özünden uzanır ve dolayısıyla onun özü ile aynıdır. Bu, bizim manevi ışıkta hiçbir algımız ya da edinimimiz olmadığı anlamına gelir. Işık ismi bile ödünç alınmıştır. ve gerçek değildir. Bu yüzden bedensiz güç isminin özellikle manevi kaptan bahsettiğini bilmemiz lazım. Işıklar ve kaplar, dolayısıyla iç görüleriyle tüm ilmi dolduran kabala bilgilerinin çeşitli ışıklar arasında nasıl ayrım yaptıklarını araştırmalıyız. Bunun nedeni bu gözlemler ışıkların kendilerine göre değil, ışıkla karşılaşmak yoluyla etkilenen, yukarıda bahsetmiş olduğumuz güç olan kabın izlenimlerine göredir. Işıklar ve kaplar, kelimelerin anlamları. Hediye ile onun yarattığı sevginin arasındaki çizginin çizilmesi gerektiği yer burasıdır. Işıklar, yani edinilebilen kaplar üzerindeki izlenimler, form ve madde birlikte olarak adlandırılır. İzlenim formdur ve yukarıdaki güç ise maddedir. Ancak yaratılan sevgi maddesi olmayan form olarak kabul edilir. Bu sanki hiçbir hediyeyi örtmemiş gibi sevgiyi hedinin kendisinden ayırırsak ancak sadece yaradan sevgisi soyut isminde o zaman form olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu durumda bunu uygulamak pratik kabala olarak görülür. Ancak yine de pratik felsefeye hiçbir benzerlik olmaksızın gerçek olarak görünür. Zira bu sevginin ruhu hediyeden tümüyle ayrılmış ışığın kendisi olarak edinimde kalır. Kabala'da madde ve form. Bunun nedeni şudur. Bu sevgi sadece hediyenin bir sonucu olmasına rağmen yine de hediyenin kendisinden çok daha önemlidir. Bu sanki büyük bir kralın birine önemsiz bir hediye vermesi gibidir. Hediye değersiz olmasına rağmen sevgi ve kralın ilgisi onu paha biçilmez ve değerli kılar. Bu yüzden ışık ve hediye maddeden tümüyle ayrıdır. Bir bakıma hediyenin kalpten görünürde unutulmuş olsa da çaba ve ayrımın ediniminde sadece sevgiyle oyulmuş olarak kalması gibi. Dolayısıyla ilmin bu tarafı Kabala'nın pratik ilmi olarak adlandırılır. Aslında bu kısım ilmin en önemli kısmıdır. Abya. Bu sevgi aşağı yukarı insan sevgisine benzeyen dört kısımdan oluşur. Hediyeyi ilk aldığımızda hala hediyeyi verene bizi seven olarak bakmıyoruz. Hele ki bu durum hediyeyi veren önemli ve alan da ona eşit değilse daha da barizdir. Bununla beraber tekrarlanan verme ve ısrar en önemli insanı bile gerçek eşit sevgili gibi gösterir. Bunun nedeni sevgi yasasının büyük ve küçük arasında geçerli olmamasıdır. Zira iki gerçek sevgili eşit hissetmelidir. Bu yüzden burada sevginin dört derecesini ölçebilirsiniz. Bu duruma asiya denir. Hediyelerin verilmesinin tekrarına yetzira ve sevginin kendisinin ortaya çıkışına beriya denir. Kabala'nın pratik ilminin çalışılmasının başladığı yer burasıdır. Zira sevgi bu derecede hediyelerden ayrılır ve karanlığı yarat. Sözlerinin anlamı budur. Yani ışık yetziradan ayrılmıştır ve sevgi ve ışık olmaksızın hediyesiz kalır. Sonra atzulut gelir. Formu maddeden tümüyle ayırıp tattığında ve karanlığı yarat sözlerinde olduğu gibi formun maddeyi bir kez daha kıyafetlendirdiği, yani ışık ve sevgi birlikte absolut derecesine yükselmeye layık olur. Ruhun kökeni. Manevi her şey bedenden ayrı bir güç olarak algılanır. Çünkü fiziksel bir görüntüsü yoktur. Tam olarak da bu yüzden fiziksellikten münferit ve tümüyle ayrı kalır. Böyle bir koşulda fiziksellik ile temas kurabileceği bir ilişki yok iken fiziksel bir şeyi yaratmak bir yana fiziksel herhangi bir şeyi nasıl harekete geçirebilir? Asidik unsur. Ancak gerçek şu ki Gücün kendisi de gerçek bir madde kabul edilir. Tıpkı somut dünyadaki herhangi bir fiziksel madde gibi. Ve insan duyularının algılayabileceği bir görüntü olmaması gerçeği güç olan maddenin değerini düşürmez. Bir miktar havayı örnek alalım. İçerisinde pek çok maddeyi barındırır. Ancak başka hiçbir maddeyle karıştırılmamış saf oksijen dolu bir şişe alırsanız şişeyi sanki tümüyle boşmuş gibi görürsünüz. Oksijenle ilgili hiçbir şey fark edemezsiniz. Tamamen hava gibi soyut ve gözle görülmez olacaktır. Eğer kapağı açar ve koklarsak koku keşfedemeyeceğiz. Tadına bakarsak tat bulamayacağız. Ve eğer tattığımızda ise boş bir şişeden fazlası olmayacak. Aynı şey tatsız ve kokusuz olan hidrojen için de geçerlidir. Bununla beraber bu iki elementi bir araya getirdiğimizde anında sıvıya, tadı ve ağırlığı olan suya dönüşeceklerdir. Eğer suyu çimento ile karıştırırsak anında çimento ile tepkimeye girer ve birlikte katı bir form alırlar. Bu yüzden içinde somut algı olmayan oksijen ve hidrojen elementleri katı bir form alırlar. Dolayısıyla sırf duyularımız onları algılayacak şekilde düzenlenmediler diye doğal güçlerin fiziksel bir madde olmadıklarına nasıl karar verebiliriz? Dahası dünyamızdaki somut maddelerin çoğunun öncelikle insan duyularının algılayıp hissedemediği oksijen elementinden oluştuğunu biliyoruz. Dahası somut realitede bile somut dünyamızda canlı biçimde algıladığımız katı ve sıvı belli bir derecede hava ve dumana dönüşebilir. Benzer şekilde buhar da sıcaklık düştüğünde katıya dönüşebilir. Yani çevremizdeki her madde uygun koşullarda fiziksel ve kimyasal bir dönüşüm içerisinde. Bu durumda şunu merak etmeliyiz. Kişi sahip olmadığı şeyi nasıl verebilir? Açıkça görüyoruz ki tüm somut görüntüler başlı başına soyut elementlerden gelirler ve kendi başlarına madde olarak var olmazlar. Benzer şekilde maddeleri tanımlamak için bildiğimiz ve kullandığımız tüm imajlar tutarsız ve kendi başlarına var olmamaktadırlar. Tersine bunlar formları sadece artan ya da düşen sıcaklık gibi koşulların etkisi altında kıyafetlendiriyor ya da soyuyor. Maddenin önceki parçası onun içindeki güçtür ki henüz onları moleküllerde yaptığımız gibi parçalarına ayıramıyoruz. Belki gelecekte bunların da arı formları keşfedilirler. Tıpkı elementleri yakın zamanda keşfettiğimiz gibi. Maneviyatta ve fiziksellikte eşit güç. Tek kelimeyle maddelere atfettiğimiz tüm isimler tamamıyla uydurmadır. Yani beş duyumuzdaki somut algımızdan kaynaklanmaktadır. Kendi başlarına mevcut değillerdir. Diğer taraftan güce onun maddeden ayıran herhangi bir tanım atfettiğimizde bu da uydurmadır. Bilim en üst gelişimine ulaştığında bile yine de sadece somut realiteyi dikkate almalıyız. Bu herhangi bir maddesel işlemde işlemin kendisi değil, kendisi de madde olan işlemcisini görüp hissetmeliyiz anlamına gelir. Yani eylemin kendisi ve eylemi yapan arasında bir ilişki vardır. Aksi takdirde eylem gerçekleşmezdi. İşlemciyi işlemden ayırma hatasının manevi aksiyonun fiziksel işlemi etkilediğini ispatlamakta ısrar eden pratik felsefeden geldiğini bilmemiz lazım. Bu, yukarıdaki gibi gerçekten sapmış çıkarımlarda bulunmasıyla sonuçlandı ki Kabala'nın buna ihtiyacı yoktur. Üst derecelerde beden ve ruh. Bu konuda Kabala'nın görüşü her türlü felsefi karışımı dışarıda bırakacak şekilde son derece açıktır. Bunun nedeni kabalistlerin aklında felsefenin herhangi bir fizikselliğe sahip olduğunu inkar ettiği ve ve aslında manevi daha yüce ve soyut olmalarına rağmen tümüyle kavramsal unsurlar olarak sergilediği manevi, ayrık, kavramsal varlıklar bile tıpkı fiziksel insan gibi beden ve ruhtan oluşmuştur. Dolayısıyla ikisinin ödülü nasıl kazanacağını merak etmenize ve bunların çok karışık olduğunu söylemenize gerek yok. Dahası felsefe karmaşık olan her şeyin sonunda parçalanacağına ve yok olacağına, yani öleceğine inanır. Bu yüzden kişi bunların karmaşık ve ebedi olduğunu nasıl iddia edebilir? Işıklar ve kaplar. Aslında onların düşünceleri bizim düşüncelerimiz değildir. Zira kabala bilgilerinin yolu edinimin akılla düşünerek hükümsüz kılmayı imkansız yapan asıl ispatı bulmaktır. Ancak bu konuları herkesin anlaması için açık hale getirmeme izin verin. Öncelikle ışıklar ve kaplar arasındaki farkın en soft'tan doğan ilk varlıkta anında yaratıldığını bilmelisiniz. Doğal olarak ilk varlıkta en bütün ve ondan sonra gelen her şeyden en arı olandır. Bu varlığın hoşluğunu ve bütünlüğünü, ona her memnuniyetliliği ve hazzı bahsetmek isteyen onun özünden aldığı kesindir. Hazzın ölçüsünün aslında alma arzusu olduğu biliniyor. Bunun nedeni en çok almak istediğimiz şeyin en çok haz veren olarak hissedilmesidir. Bu sebeple bu ilk varlıkta iki gözlemin farkına varmalıyız. Özü alan alma arzusu ve alınan özün kendisi. Ayrıca şunu da bilmeliyiz ki alma arzusu varlığın bedeni olarak algıladığımız şeydir. Yani onun iyiliğini alma kabı olarak alma arzusunun başlangıçtaki özü. İkincisi ise onun ışığı olan alınan iyiliğin özüdür ki bu yaratılan varlığa ebediyen uzanır. Bundan kalbin idrak edebileceği en yüce manevi varlıkta bile birbirini kıyafetlendiren iki izlenimin ayrımına varmak zorunda olduğumuz sonucuna çıkar. Bu ayrı varlıkların karmaşık unsurlar olmadığını uyduran felsefenin görüşüne terstir. Yaratılan varlıkta zorunlu olarak var olan alma arzusunun, ki bu olmasa haz yerine zorlama olurdu ve haz hissi olmazdı, onun özünde bulunmaması gerekir. Yaratılan varlık isminin nedeni budur. Zira artık onun özü değildir. Zira o kimden alabilir ki? Bununla beraber yaratılan varlığın aldığı bolluk ister istemez onun özünün bir parçasıdır. Çünkü burada herhangi bir yeniliğe gerek yoktur. Bu yüzden meydana getirilmiş beden ile onun özü kabul edilen alınan bolluk arasında büyük fark görüyoruz. Manevi bir varlık nasıl fiziksel bir varlık yaratabilir? Manevi varlığın herhangi bir fiziksel şeyi nasıl yaratabileceğini anlamak görünüşte zordur. Bu soru çok eski zamanlardan beri çözüme ulaştırma girişimleri fazlaca mürekkep tüketmiş felsefi bir sorudur. Gerçek şu ki bu soru sadece kişi onların öğretilerini izlerse zor bir sorudur. Bunun nedeni onların maneviyatın formunu fiziksel hiçbir şeyle bağı olmaksızın göstermeleridir. Bu zor bir soruyu türetir. Manevi bir şey nasıl fiziksel bir şey yaratabilir ya da neden olabilir? Ancak kabala bilgelerinin görüşü bunun hiç de zor olmadığıdır. Çünkü onların ifadeleri filozoflarınkine tamamen terstir. Kabala bilgeleri herhangi bir manevi niteliğin fiziksel nitelik ile göldeki iki damla gibi eşitlendiğini savunurlar. Bu nedenle ilişkiler son derece benzemektedir ve aralarında madde hariç ayrılık yoktur. Manevi varlık, manevi maddeden oluşmuştur ve fiziksel varlık, fiziksel maddeden oluşmuştur. Bununla beraber manevi maddelerdeki tüm nitelikler fiziksel maddelerde de bulunmaktadır. Kabala ilminin özü makalesinde açıklandığı gibi. Eski felsefe benim açıklamamın önünde üç görüş sunar. İlki, onların insan zekasının gücünün ebedi ruh, insanın özü olduğu kararıdır. İkincisi, bedenin ruhun neticesi olduğu varsayımlarıdır. Üçüncüsü, manevi varlıkların karmaşık değil, basit nesneler olduğu deyişleridir. Materyalist psikoloji. Onların uydurma varsayımları hakkında tartışmanın yeri burası değildir. Kaldı ki bu tarz görüşlerin destekleyicilerinin dönemi geçti ve onların otoritesi hükümsüz kılındı. Bizler için kaidesini önceklerin yıkımı üzerine inşa ederek halkın sempatisini kazanan materyalist psikoloji uzmanlarına da teşekkür etmeliyiz. Şimdi herkes felsefenin geçersizliğini itiraf ediyor. Çünkü felsefe somut temeller üzerine oturmamıştır. Bu eski kuram kabala bilgilerine atılan bir taş ve ölümcül bir diken haline geldi. Çünkü kabala bilgilerinin önünde boyun eğmeleri ve bilgeler onların gözü önünde maneviyattan küçücük bir şey bile ifşa etmeden önce kaçınma, tedbirlilik, kutsallık ve arınmayı üstlenmeleri gereken yerde onlar pratik felsefeden almak istediklerini kolaylıkla aldılar. Onlar bir bedel ödemeden bilgelik kaynağından beslendiler ve bu ilim halkın arasında neredeyse unutulana dek kabala ilmine dalmaktan kaçındılar. Bu nedenle materyalist felsefeye buna ölümcül bir darbe verdikleri için memnunuz. Ben Süleyman'ım. Yukarıda yazılanlar bilgelerimizin anlattığı bir hikayeye benzer. Asmodeus yani şeytan, Kral Süleyman'ı Kudüs'ten 400 parsa uzağa götürdü ve onu parasız ve yiyeceksiz bıraktı. Sonra Süleyman kapılarda dilenirken o Süleyman'ın tahtına oturdu. Her gittiği yerde ben hatibim dedi. Ancak ona kimse inanmadı ve böylece kasaba kasaba dolaştı ve ben Süleyman'ım diye iddia etti. Ancak manevi öğretinin bilgeleri geldiğinde onlar şöyle dediler. Bir aptal bir zamanlar kraldım diyerek her zaman aynı yalanı söylemez. Sanki isim değil de ismin sahibi kişinin özü gibi görünüyor. Dolayısıyla Süleyman gibi akıllı bir adam gerçekten ismin sahibi ise nasıl tanınmaz? Dahası ismi yücelten sahibidir ve kişi ilmini gözler önüne sermelidir. Üç engel. Bir ismin sahibini tanımamızı engelleyen üç neden vardır. Bir, doğruluğundan dolayı ilim sadece tüm detayları birlikte ifşa olduğunda berrak hale gelir. Bu yüzden kişi tüm ilmi bilmeden onun bir parçasını görmesi bile mümkün değildir. Dolayısıyla büyük çaba gösterecek yeterli ön inanca sahip olmak için ilmin doğruluğunun aleniyetine ihtiyacımız var. 2. Tıpkı şeytanla Asmodeus'un Hazreti Süleyman'ın kıyafetlerini giymesi ve tahtını devralması gibi felsefe de Kabala'nın tahtına algılaması kolay kavramlarla oturdu. Çünkü yalan çabucak kabul edilir. Dolayısıyla burada iki kat sorun var. İlki, gerçeğin ilmi derindir ve çaba gerektirir. Felsefe ise yanlış ve kolayca kavranabilir. Ve ikincisi, ilim gereksizdir. Çünkü felsefe gayet doyurucudur. 3. Şeytanın Hazreti Süleyman'ın deli olduğunu iddia ettiği gibi felsefe de Kabala ile dalga geçer ve reddeder. Bununla beraber ilim yüce olduğu sürece halktan yükseltilir ve ayrılır. En akıllı insan olduğundan herkesten de üstündü. Bu yüzden günler ve yıllar boyunca her gün bu ilmi öğrettiği arkadaşları, yani Sanhedrin hariç en iyi bilim insanları onu anlayamadılar. Hazreti Süleyman'ı anlayan onlardı ve tüm dünyada onun ismini duyurdular. Bunun nedeni önemsiz bir ilmin 5 dakikada algılanabilmesi ve bu yüzden herkes tarafından edinilebilir ve kolaylıkla duyurulabilir olmasıdır. Ancak ağır bir kavram birkaç saatten önce anlaşılmaz. Hatta bu zekaya bağlı olarak günler ve yıllar sürebilir. Benzer şekilde büyük bilim insanları nesildeki seçilmiş birkaç kişi tarafından anlaşılır. Çünkü derin kavramlar oldukça fazla ön bilgiye dayanır. Dolayısıyla insanlar onun isminin sahibi olduğuna inanmadan önce tanınmadığı bir yere sürgün edilen tüm insanların en akıllısının ilmini tanıtamaması ya da hatta ilmin küçük bir ipucunu gösterememesi hiç şaşırtıcı değildir. Günümüzde Kabala ilmi içinde böyledir. Üzerimize gelen sorunlar ve sürgün bizi onu unutmaya getirdi ve eğer ilmi uygulayan insanlar var ise bu ilmin yararına değil tersine ilme zarar vermektedir. Çünkü onu kabalist bir bilgeden almamışlardır. Dolayısıyla bu nesilde Hazreti Süleyman sürgünde ve ilim benim ve dinlerin tüm tatları ve ışık benim içimdedir diyor gibidir. Ancak bu kafa karıştırıcıdır. Çünkü eğer gerçek bir ilimse tüm diğer ilimler gibi kendisini tanıtamaz mı? Yapamaz. Kral Süleyman'ın kendisini sürgünde bulunduğu yerde bilim insanlarına gösterememesi ve Kudüs'e çalışan ve Hazreti Süleyman'ı bilen ve onun ilminin derinliğine tanıklık eden erdemlilerin yerine gelmesi gerektiği gibi Kabala için de aynı şey söz konusudur. Kabala çalışmak için 20-30 sene kalplerini sorgulayan büyük bilgeler gerektirir. Sadece o zaman Kabala'ya tanıklık edebilirler. Hazreti Süleyman'ın Kudüs'e varana dek oymuş gibi davranan Asmodeus'un tahtına oturmasını engelleyemediği gibi Kabala bilgeleri de felsefi teolojiyi gözlemleyip Plato ve onun Yunan öncülerinin peygamberlerin öğrencileriyle çalışırken edindikleri ilmin üst kabuğunu çalmalarından şikayette bulunurlar. Onlar manevi ilimden temel unsurları çalmış ve kendilerinin olmayan bir kıyafet giydirmişlerdir. Bugüne dek felsefi tanrı bilim hanımına varis olan Kabala'nın tahtında oturmaktadır. Ve başkaları onların tahtında otururken Kabala bilgelerine kim inanır ki? Bu tıpkı sürgündeyken Hazreti Süleyman'a inanılmaması gibidir. Çünkü tahtında zebani Asmodeus otururken Hazreti Süleyman'ın hala tahtında sanılır. Ve Hazreti Süleyman'la ise gerçeğin ortaya çıkması ümitsizdir. Çünkü ilim derindedir ve kendilerini kalp ve ruhlarıyla adayan inançlılar hariç tanıklık ve deneylerle ifşa edilemez. Erdemlilerin Asmodeus'un yalancılığı ortaya çıkmadığı sürece Hazreti Süleyman'ı tanıyamayacağı gibi Kabala da doğası ve gerçekliğini ispatlayamaz ve onun tahtına oturan teolojik felsefenin gereksizliği ve yanlışlığı açık hale gelmeden dünyanın bunu bilmesinde hiçbir ifşa yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla materyalist psikoloji ortaya çıkıp teolojik felsefenin kafasına ölümcül bir darbe indirdiğinde halk için böyle bir kurtuluş söz konusu değildi. Şimdi Yaradan'ı arayan her kişi Kabala'yı tahtına geri getirmeli ve geçmiş şanını yeniden canlandırmalıdır.